Ayrım 25.
TBMM, milli sınırlar içerisinde hayat ve bağımsızlığını sağlamak, hilafet ve saltanat makamını kurtarmak andıyla teşekkül etmiştir. Bundan ötürü hayat ve bağımsızlığını yegane ve kutsal emel bildiği Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizmin tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve egemenliğinin sahibi kılmakla gayesine erişeceği kanısındadır. TBMM, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunmak ve bu amaca karşı hareket edenleri cezalandırmak azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda yetkisi Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetindedir. TBMM, halkın öteden beri karşı karşıya kaldığı sefalet nedenleri yeni araç ve teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet getirmeyi başlıca hedef kabul eder. Bundan ötürü toprak, eğitim, adalet, maliye, iktisat ve vakıf işlerinde ve diğer mesailde toplumsal dayanışma ve gelişmeyi hakim kılarak halkın gereksinimine göre yenilik ve kurumları getirmeye çalışacaktır. Bunun için de siyasal ve toplumsal ilkelerini milletin ruhundan almak ve uygulamada milletin eğilim ve anannelerini gözetme düşüncesindedir. Bundan ötürü TBMM, ülkenin idari, iktisadi, toplumsal bütün gereksinmelerine ilişkin kurum ve kuralları peyderpey tetkik ve yasa şeklinde uygulamaya başlamıştır. Ve minal lahüt tevfik. Bu bildiri bir nevi özgürlük ve bağımsızlık beyannamesi niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisleri'nin kabul ettiği en devrimci kararlardan biridir. Amasya Bildirgesi ile birlikte yeni Türkiye'nin kuruluş felsefesinin köşe taşlarını oluşturmaktadır. TBMM'nin 20 Ocak 1921 tarihli toplantısında kabul edilen 85 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Yasası 1. maddesiyle önemli bir adım atmıştır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi temeline dayanmaktadır. TBMM, yönetsel, mali ve bunun gibi birçok kararı almakla birlikte belirli yasal temele sahip değildi. Bir anayasanın yapılması gereği meclisin açılışından beri sık sık konuşmalarda dile getiriliyordu. İdam cezalarının onaylanması konusunda bu gerek daha bir açık olarak ortaya çıktı. Osmanlı Anayasası'na göre idam cezası meclis kararının padişah tarafından onaylanması sonucu kesinleşmekteydi. Oysa padişah İstanbul'daydı. Bu durum TBMM'nin yetkileri konusunu yeniden gündeme getirdi. Durum karmaşıktı. Nitekim Nafiz Bey, Samsun, konuşmasında şu noktayı vurguladı. Hükümetimiz yeni kurulduğundan henüz kendisine belli bir şekil verememiştir. İdare tarzımıza göre hükümetin adını belirtmediğimiz gibi ne olduğu da belli değildir. Yani bu hükümet meşruti hükümet midir, imparatorluk mudur, krallık mıdır, ne suretle idare edilir, meclisin göreviyle hükümetlerin görevi nelerdir? Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Hepiniz bilirsiniz ki burada birinci görevimiz anayasa meselesidir. İdamlar konusu da bu meseleyle ilgilidir. Bugün burada görüşsek bile yarın başka anayasa meseleleri söz konusu olacaktır. Elde bir anayasa tasarımız var. Bu konuyu da anayasa tasarısının görüşülmesine kadar erteleyelim ve tezelden anayasa tasarısının görüşülmesine başlayalım. Diğer konuşmacılar da aynı doğrultuda fikir beyan edince görüşmeler ertelendi. 1920 yılı ortalarında hükümet programı, halk zümresi, meclis programı, hükümet beyannamesi adlarıyla anılan bir öneri tartışılarak bir özel komisyona gönderildi. Taslak bir anayasa önerisine dönüştürülerek meclise sunuldu. Tasarının görüşülmesi sırasında özellikle mesleki temsil konusu üzerinde duruldu. Taslakta mesleki temsil yer alıyordu. Komisyon adına konuşan Vehbi Bey, Balıkesir, konuyu şöyle açıkladı. Mevcut seçim sistemi, çoğunluk yöntemine ve iki dereceli seçime dayanmaktadır. Böyle bir sistemde çoğunluğu sağlayamayan mesleklerin temsili söz konusu olamayacağı için her sınıf halkı temsil edecek bir sistem arandı ve mesleki temsil usulü kabul edildi. Söz alan milletvekillerinin önemli bir bölümü mesleki temsili savundu. Hüseyin Avni Bey, Erzurum, mesleklerin kendi içlerinde bir örgüt kuramadıklarını, bunun için mesleki temsil usulünün olumlu bir sonuç vermeyeceğini, halkın tam anlamıyla temsil edilebilmesi için tek dereceli seçim yönteminin kabul edilmesini istedi. Mesleki temsilin en ateşli savunucusu Mahmut Esat Bey, İzmir'de. Uzun konuşmasının önemli bölümleri şöyleydi. Memleket demek, siyaset, edebiyat ve aydın kişiler demek değildir. Memleketi çiftçi, mimar, demirci, saraç gibi mesleklere mensup olanlar kurar. Bu mesleklerin yapılmadığı gün memleket de kalmaz. Mesleki temsil usulünde meclise cahiller değil, yüzyıllardır memleketi kılıçları ve sapanları ile savunan çiftçiler, zanaatkarlar geleceklerdir. Memleketin sahipleri ancak bu yolla memleketin mukadderatına hakim olacaklardır. Anadolu halkı bunu bekliyor. Bu konuşmalara rağmen mesleki temsil usulü reddedildi. Anayasanın, kanunların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşmalara varılması, barış yapılması, savaş ilan edilmesi gibi temel haklar TBMM'ye aittir. Biçimindeki maddesi de tartışmalara yol açtı. Muhalefetin başını Hüseyin Avni Bey, Erzurum çekti. Meclisin görevi kanunlar yapmak, değiştirmek, kaldırmak ve anlaşmalar yapmakla sınırlandırılmıştır. Oysa TBMM kayıtsız ve şartsız memleketin mukadderatına el koymuştur. Bunu yerine getirmek için de vekiller tayin eder ki bu vekillerin görevleri sınırlandırılabilir. Fakat TBMM'nin görevi sınırlandırılamaz. Aksi halde meclisten kısılan yetkiler hükümete kalmış olur. Vekillere verilecek yetkiler tespit edilmelidir. Fakat kendi yetkimizi tespite gerek yoktur. Zaten kayıtsız ve şartsız egemen olan biziz. Milletvekillerinin bu görüşü benimseme eğiliminde olduğunu gören Mustafa Kemal Paşa, tartışmaların bir noktasında söz alarak Hüseyin Avni Bey'i yanıtladı. Ben de hükümet adını anlamak istiyorum. Yapılması padişah buyruğu ile ilgili her şey yüksek meclise gelecek deniyor. Bir kere bugünkü durumumuza göre hangi hususların padişah buyruğuna bağlanması gerekeceği, hangilerinin gerekmeyeceği belli değildir. İkincisi, bugün yürütme ve uygulamayı sorumlu kimseler yapmaktadır. Mesela kaymakam atanması, elçi atanması gibi. Eğer bunları hemen Bakanlar Kurulu'ndan alıyorsanız, önce Bakanlar Kurulu'nun düşüncelerini dinlemenizin yararlı olacağı kanısındayım. Çünkü bu kayıt ve şartla belki bu dakikadan itibaren ben de dahil olduğum halde Bakanlar Kurulu görevine devam edemez. Bu kayıt ve şartla sorumluluk yüklenemez. Belki yüksek kurulunuz içinde örneğin Hüseyin Avni Bey arkadaşımız vardır ki bu kayıtlar ve şartlarla hükümeti kurmaya cesaret edebilir. Hüseyin Avni Bey, size şurada senet veririm ki ne Bakanlar Kurulu'na girmek istiyorum ne de hiçbir şey olmak istiyorum. İhtiras bende yoktur. Bu bir anayasa meselesidir. Mustafa Kemal Paşa, sorumluluğu yüklenmek meselesidir. Hüseyin Avni Bey, anayasayı yaparız. O şartlarla kim kabul ederse o gelir hükümete. Etmezse gider, öbürü gelir. Gidenlere uğurlar olsun. Şiddetli gürültüler. Mustafa Kemal Paşa, İşte, pekala. Biz gideriz, siz gelirsiniz. Mustafa Bey, tokat. Olmaz öyle şey. Akla gelen her şey söylenmez. Daha sonra görüşmelere devam edilerek anayasa kabul edildi. 20 Ocak 1921. Anayasanın yürürlüğe girmesi üzerine Bakanlar Kurulu 9. madde uyarınca Fevzi Paşa'yı başkanlığa seçtiler. Böylece Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa da doğal başkan oldular. Anayasa bazı çevreleri rahatsız etmişti. Özellikle bu şekilde padişah ve halifelik makamlarının sarsıldığını, hatta cumhuriyete, bazılarına göre de bolşevikliğe doğru bir adım atıldığını ileri sürüyorlardı. Bu tepkiler sonucu Celaleddin Arif Bey, Erzurum, Meclis 1. Başkan Vekilliğinden ve Adalet Bakanlığından istifa etti. Bakanlıktan istifası kabul edildi. 1. Başkan Vekilliğini ise yasama dönemi başına kadar olan Mart ayına kadar devam etti. İtirazlar iki noktada toplanıyordu. Bunların başında hakimiyet kayıtsız milletindir kavramı geliyordu. Bu kavramın yer aldığı 1. maddeyle sultanın hükümdarlık haklarına tecavüz edildiği öne sürüldüğü iddiası geliyordu. Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nun bir başkanı olduğu halde Meclis Başkanı'nın doğal başkan olarak kabul edilmesi de diktatörlüğe giden bir adım olarak kabul ediliyordu. Bu düşünceler milletvekilleri arasında yandaş buluyordu. Nitekim Mustafa Bey, Şebin Karahisar hemen hemen yeni bir anayasa tasarısı sayılabilecek bir öneriyi meclise verdi. Önerinin gerekçesi günümüze kadar uzanan bir düşünceyi yansıttığı için buraya aynen konulmuştur. Hükümetten verilen halkçılık programı üzerine özel komisyonca kaleme alınıp sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanan kanun incelenip düşünüldü. Bu kanunun birinci maddesi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir hükmünü taşıyan madde, 300 milyon Müslümanın övündüğü makamı daha halifeliğin ortadan kaldırılabileceğinin işareti sayılıp, Müslümanlıkta halifeliğin lüzumunu açıklamaya hacet olmadığı gibi, bu lüzum türlü kararlarımızda ve özellikle Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun beşinci maddesinde Meclis Genel Kurulu'nca onaylanmıştır. Halifeliğin gereksizliğine inanmak, halifeliğe düşman olan İngiliz ve Fransızların ekmeğine yağ sürmek ve öteki Müslümanların yanında bir avuç kalan biz Türkleri İslam dünyasının gözünden düşürmek demektir. Bu nedenle söze edilen maddenin olduğu gibi bırakılması doğru olamayacağından, hiçbir millet ve hiçbir hükümet başkansız yürütülemeyeceğinden, milletin kayıtsız şartsız hakimiyetine inanarak uygulanıp yürütülmesi mümkün olmayan bir görüşe dayatılmış olduğu kanısındayım. Kaldı ki bu kanunun 7, 8 ve 9. maddeleri de esasa ve sağlanmak istenen amaca aykırıdır. Ayrıca Büyük Millet Meclisi'nce yapılmış olan bu anayasanın meclisteki görüşmeleri türlü yönlerden yürürlükte olan eski anayasanın hükümlerine ve meclis iş tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığından gerçek bir kanun sayılamayacağını açıklamaya gerek yoktur. Bütün bu sebeplerle bu anayasanın düzeltilmesi gerektiğinden aşağıdaki teklifi veriyorum. Yasa teklifi 10 maddeden ibaretti. Tartışmaların odak noktasını oluşturan birinci madde şu şekli almıştı. Hakimiyet hakkı esas itibariyle milletindir. Büyük Millet Meclisi'nin dayanağı millet olduğu gibi yürütme gücünün dayanağı da Büyük Millet Meclisi'dir. Halifelik makamının kurtuluştan sonra dinsel usullerle görev ve yetkilerini belirlemek ve sınırlamak, ilerideki durumun gelişimine, günün ve durumun şartlarına göre yeniden seçilecek olan meclise ait olacaktır. Diğer maddelerde, özellikle 7, 8 ve 9. maddelerde Bakanlar Kurulu'nun yetkileri özellikle Meclis Başkanı'nınkiler kısıtlanıyor, tüm yetkiler Büyük Millet Meclisi'ne veriliyordu. Örneğin 7. maddede şu noktanın altı çiziliyordu. Bakanlar Kurulu Başkanı ve Şeriye Vekili Büyük Millet Meclisi'nce salt çoğunlukla seçilir. Bakanlar Kurulu'nun öteki üyeleri hükümet başkanınca seçilip Büyük Millet Meclisi'nce görüşmesiz ve gizli oyla onanır. Dikkat edilirse burada bakanların tek tek meclis tarafında değil de seçilen meclisçe başbakan tarafından belirlenmekte ve meclis tarafından seçilmektedir. Tasarı meclis başkanının Bakanlar Kurulu'nun doğal başkanı olmasını da kaldırmaktaydı. Getirilen diğer bir yenilik de padişah buyruğu kavramının anayasaya dahil edilmesiydi. Bu konuda 8. ve 9. maddelerde şu hükümler yer almaktaydı. Madde 8. Padişah buyruğuna muhtaç olan maddelerin hepsi hakkında Büyük Millet Meclisi oluru ve onayı şarttır. Madde 9. Bakanlar Kurulu, padişah buyruğunu gerektiren işlerin listesini 15 günde bir ve acele işlerde hemen gerekçesiyle birlikte Büyük Millet Meclisi'ne verir. Meclis öteki işlerden önce görüşmesiz ve gizli oyla ya onaylar ya da reddeder. Bu maddelerin içeriğinden de anlaşıldığı gibi bağımsızlık savaşımı veren meclisin günlük ve bürokratik çalışmaları içerisinde boğulması isteniyordu. Tasarı bazı milletvekillerinin durumun ciddiyetinin pek farkında olmadıklarını da göstermekteydi. O günün koşulları içerisinde yeni bir Türkiye'nin savaşımının devrimci niteliği gözlerden ırak tutuluyordu. Demokrat görünmek istenirken demokrasinin temel ilkelerinden biri olan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir kavramı reddedilmekteydi. İşin ilginç yanı tasarıya ilk görüşmede karşı çıkan olmadı. Tasarı anayasanın 7. maddesinin değiştirilmesini ele alan özel komisyona aidiyetine binaen sevk edildi. Daha sonra komisyonun 7. maddede istenilen değişikliğin reddini isteyen teklifi tartışılırken bu konu tekrar ele alındı. Görüşmelerin sonunda söz alan Mustafa Kemal Paşa şu konuşmayı yaptı. Bu kanun, daha önce kabul edilen anayasa, milletin isteklerini, meclisin niteliğini, gerçek şeklini gösteren bir kanundur. Bu kanun olmasaydı TBMM'nin niteliği hakkında dünyaca kesin bir düşünce edinilememiş olacaktı. Nitekim düşmanlarımız yüksek kurulunuzun geçici, havada, temelsiz, hiçbir şeyi temsil etmeyen bir kurul olduğunu göstermek için çok çalışmaktadırlar. Anayasamız bütün bu kötü düşünceleri silip süpürecek bir kanun olarak ortaya konmuştur. İstanbul'da TBMM'nin ve hükümetin değer ve niteliğini yok etmek için çalışanların hepsi anayasamızı ortadan kaldırmaya uğraşmaktadırlar. Bugün Londra'da bulunan delegeler kurulumuzun bütün gücü ve temsil yetkisi anayasamızın sayesindedir. Bundan ötürü bu kanunu bozmaya çalışmak bence memlekete, milli menfaatlere ve yüksek meclisinizin meşru durumuna darbe vurmaktır. Bundan başka 10 gün önce kesin karara bağlanmış olan bir kanunu bozmak için müracaatta bulunmak kanuna da uymaz. Böyle bir müracaatı başkanlığın kabul etmesi bile yanlıştır. Bu nedenle bunun görüşülmemesini isterim. Bu da zarardır. Bu konuşma üzerine özel komisyon tasarının reddine karar verdi. Aynı tasarı ikinci oturumda gündeme alındı. Üzerinde konuşulmadan reddedildi. 21 Şubat 1921. Böylece 85 sayılı anayasa üzerindeki tartışmalar da bir anlamda son buldu. 1921 Anayasası 23 madde ve bir de geçici maddeden meydana gelmekteydi. İlk 9 madde esas maddeler diye adlandırılıyordu. 1. madde, hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bil fiil ve bizzat yönetmesi esasına dayanır demekteydi. Bu yeni yönetimin yapısını ilkesel temelde belirtiyordu. 2. maddede yürütme gücü ve yasama yetkisinin TBMM'de toplandığı ifade edilmekteydi. Hükümetin adı ise 3. maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklinde açıklanıyordu. 7. maddede TBMM'nin yetki ve görevleri sayılıyordu. Şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi, kanunların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, vatan savunması ve savaş ilanı gibi temel haklar TBMM'nindir. Kanunların ve nizamların düzenlenmesinde kişiler arası ilişkilere ve günün ihtiyaçlarına en uygun fıkıh ve hukuk hükümleriyle kişiler arası uygarca tutum ve davranışlar esas alınır. Burada görüldüğü gibi 1921 Anayasası şeriat ve onun uzantısı olan fıkıh hükümleriyle günün koşullarının getirdiği icaplar arasında bir denge kurma çabasındadır. İdarenin ele alındığı ilk bölümde 10. maddede şu hüküm yer almaktadır. Türkiye, coğrafi durum ve ekonomik ilişki bakımından illere, iller ilçelere bölünmüş olup ilçeler de bucaklardan meydana gelir. Böylece Osmanlı idari yapısında yer alan liva, mutasarraflık kaldırılmıştır. 1921 Anayasası'nın en ilginç yanı madde 11'de ortaya çıkmaktadır. 11. madde şöyledir. İl, bölgesel işlerde tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahiptir. İç ve dış siyaset, şeriata, adalete, askerliğe ait işler, uluslararası ekonomik ilişkiler ve hükümetin genel vergileriyle faydası birden çok ili kapsayan hususlar müstesna olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce konulacak kanunlar gereğince, okullar, eğitim, sağlık, tarım, bayındırlık işlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi, il meclislerinin, anayasada bunlar şura olarak adlandırılmaktadır, yetkisi içindedir. Görüldüğü gibi 11. madde bugünkü duruma oranla çok daha ileri ve demokratik yapıdadır. İlçelere tüzel kişilik verilmemiş, bu kademe yalnız idari ve asayiş parçası gibi tanımlanmış. Bucakta durum farklıdır. Madde 16. Bucak, özel hayatında özerkliğe sahip bir tüzel kişidir demektedir. 17 ve 18. maddeler ise bucak yönetimini şöyle belirlemektedir. Madde 17. Bucağın bir meclisi, bir yönetim kurulu, bir de müdürü vardır. Madde 18. Bucak meclisi, bucak halkınca doğrudan doğruya seçilmiş üyelerden meydana gelir. Bucak müdürü ve yönetim kurulu da bucak meclisi tarafından seçilmektedir. Madde 20'de ise şu hüküm getirilmektedir. Bucak Meclisi ve Yönetim Kurulu ayrı ekonomi ve maliye yetkilerine sahip olup bunların dereceleri özel kanunlarla belirlenir. Yerel yönetimlerin özerkliği konusunda bu yaklaşımlar, katılımcı demokrasi diye bugün çok sözünü ettiğimiz bir ilkeyi de belirli oranda yaşama geçirmektedir. Ne var ki daha sonraları bu temelden ayrılınmıştır. Bugün Ankara'dan doğrudan yönetimin güçlüğünden söz edilerek yeni bir idari yapı ve yerel yönetim yetkileri tartışılmaktadır. Aradan geçen 70 yıl eski deneyimlerimizi bize unutturmuştur. B. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri. Ankara'nın bağımsızlık savaşı için gerekli düzenli orduyu kurması, Anadolu içlerindeki başkaldırıların bastırılması kolay olmamıştır. Heyet-i temsiliyenin oluşumundan itibaren meydana gelen ayaklanmaların başlıcaları şunlardır. Şey Eşref Ayaklanması, 26 Ekim 24 Aralık 1919. Bu ayaklanma şeriatı oluşturmak amacıyla Bayburt dolaylarında patlak vermişti. Bozkır'da gerici grupların ayaklanması, 27 Eylül 4 Ekim, 20 Ekim 4 Kasım 1919. Anzavur'un Kuvayi İnzibatiyesi'nin yol açtığı ayaklanmalar, 1 Ekim 25 Kasım 1919, 16 Şubat 16 Nisan 1920. Bu ayaklanma Osmanlı hükümetinin yöredeki Çerkezleri kışkırtması üzerine meydana geldi. Yozgat ayaklanmaları 15 Mayıs 17 Ağustos 5 Eylül 30 Aralık 1920. Bu ayaklanmalar yöre derebeylerinden Çapanoğullarının önderliğinde meydana geldi. Zile ayaklanması Mayıs 21 Haziran 1920. Bu kalkışmada İstanbul hükümetinin arkalaması sonucu çıktı. Konya ayaklanması 2 Ekim 15 Kasım 1920. Asker kaçaklarını da arkasına alan Delibaş Mehmet ve arkadaşlarının çıkardığı gerici bir ayaklanmadır. Milli aşireti ayaklanması Haziran-Eylül 1920. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını amaçlıyordu. Koçgiri ayaklanması 6 Mart 18 Haziran 1921. Sivas-Erzincan yöresinde Koçgiri aşiretinin başkaldırısı. Bunların dışında Pontus Rum Devleti'ni kurma amacıyla Doğu ve Orta Karadeniz bölgesinde eski Lazistan, Rum çeteleri milli mücadele süresince çeşitli ayaklanma girişimlerinde bulunmuşlardır. Başlangıçta bu ayaklanmaların bastırılması için Ethem Bey'in güçleri kullanılmıştır. Fakat bir bağımsızlık savaşının başarıya ulaşması ancak düzenli ordunun kurulup güçlendirilmesine bağlıdır. Oysa TBMM hükümetinin kurulmasından itibaren asker kaçakları sorunu böyle bir ordunun kurulmasını engellemekteydi. İşte meclisin ilk çıkardığı yasaklardan biri olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu bu amaçla gündeme gelmiştir.